Şimdi beklenmedik kahramanlar diye serimiz devam ediyor. Yani kutsal kitaptan hiç beklemediğiniz insanların hayatlarında işte kahramanlık ortaya çıkıyor bazen. Neden? Çünkü Tanrı hiç beklemediğiniz insanları seçiyor, çağırıyor, meshediyor ve kullanıyor. Zaten bu yüzden biz de buradayız, tamam mı? Yani yoksa biz de hiç beklenmedik insanlarıyız ama Tanrı bizi bir araya getirdi. Ve bugün Rahav'ın hikayesini çalışacağız beraber. Eriha kentinde yaşayan bir kadın vardı. Onun ismi Rahav'dı. Ve Rahav bir hayat kadınıydı. Şimdi acaba bu mesleğe nasıl geldi bilemiyoruz. Ama bunu biliyorum ki küçük kızken ona, yani büyüyünce ne olmak istersin diye sorulduğunda mutlaka ev hanımı, öğretmen, sanatçı gibi bir şey derdi. Ya ben fahişe olmak istiyorum demezdi. O zaman ne oldu ki bu hale gelmiş bu kadın? Galiba bir şey olmuş, bilemiyoruz. Bir hayal kırıklığına uğramış. Belki tacize, tecavüze uğramış. Ama şimdi bu durumda. Ve şimdi düşünebiliyor musunuz? Pazara her gittiğinde insanlar işte uzaklaşıyorlar. Yüzlerini çeviriyorlar. Dışlanmış olarak yaşıyor kadıncağız. Ve acaba ailesi ne düşünüyor? Annesi babası ne düşünüyor bu durum hakkında? Düşünebiliyor musunuz? Yani bayramda onu yemeğe çağırıyorlar mı? Zannetmiyorum. Bizim Rahav var ya. Utanıyorlar. Değil mi? Bu kadın eşsiz, dostsuz, utanç içinde yaşıyor. Dışlanmış, hayal kırıklığına uğramış. Hayat beklediği gibi olmadı. Şimdi aramızda belki Rahav kadar değil de yine de hayal kırıklığına uğramış kardeşlerimiz olabilir aramızda. Belki sen de utanç içinde yaşıyorsun. Belki sen de eşsiz, dostsuz gibi hissediyorsun. Koskoca İstanbul'da en yaygın hastalık nedir? Yalnızlık. Değil mi? Metrobüstesin, milyonlarca insanlar arasında ama kimsen yok. Acaba bizim aramızda bugün bu kadın gibi hissedenler var mı? Ve şimdi onun hikayesini okuyacağız. Çünkü bu kadın pişmanlık, üzüntü ve keder içinde yaşıyor. Ama sonra ne oluyor? Ve ona da bakacağız. Çünkü Yeşu kitabı 2. bölüm ve 1. ayetti. Şöyle diyor. Nun oğlu Yeşu, Şitim'den gizlice 2 casus gönderdi. Gidip ülkeyi, özellikle de Eriha'yı araştırın dedi. Böylece yola çıkan casuslar Rahav adında bir fahişenin evine gidip geceyi orada geçirdiler. Tamam, o zaman bu kadın Eriha'da yaşıyor, hayatını devam ettiriyor. Ama bir gün hiç beklemediği bir şekilde bir rastlantı olarak 2 genç adam kapıya vuruyor. Merhaba, biz girebilir miyiz, burada gizlenebilir miyiz diye sordular. Tamam mı? O zaman Rahav kapıyı açtı, buyurunuz kimsiniz diye soruyor ve galiba bir muhabbet oluyor. Yoksa yani işte bilmediğin bir insan, yani hemen yani gizlemek imkansız. Yani bir şekilde kimsiniz, nereden geldiniz diye soruyor da bunu öğreniyor. Yani hikayelerini anlatıyor. Hikayelerini de böyle olması lazım. Biz İsrailileriyiz. Tanrı bizi onun özel ve seçilmiş halkı olarak Mısır'daki kölelikten kurtardı. Mucizevi bir şekilde bizi de buraya getirdi ve bizi vaat edilen ülkeye gönderiyor. Neden? Çünkü Tanrımız iyi. Bizi seviyor, merhametli. Bize bir umut, bir miras vermek istiyor. Ve güçlüdür. Ve bunu yapmak için gücü var. Tamam, böyle bir Tanrı anlatıyor. Ve bence Rahav bunu dinleyince içi yanmaya başlıyor. İyi bir Tanrı mı var? Bir kurtarıcı mı var? Merhametli bir Tanrı mı var? Acaba beni de kurtarabilir mi? Bana da merhamet eder mi? Beni bu kölelikten, bu karanlıktan çıkarır mı? Ve onda bir umut uyanmaya başlıyor. Çünkü Tanrı nereye giderse umut da onunla birliktedir. Bugün Tanrı burada mıdır kutsal ruhu aracılığıyla? Burada da umut var bugün. Ya durum ne kadar çetin, ne kadar çaresiz, ne kadar karanlık olursa olsun, senin hayatına bakıyorsun imkansız, buradan çıkmak yok. Ama Tanrı varken her zaman ve her zaman umut var. Var abi. O zaman şimdi bakıyoruz ne olacak. Çünkü Rahab bu casuslara şöyle diyor, tamam anlaştık, sizi saklayacağım, gizleyeceğim ve sizin şehirden kaçmanızı da temin edeceğim. Ama bir şartla, lütfen sonra buraya geldiğinizde beni hatırlayın. Yani yaptığım hayırı anımsayın. Tamam mı? O zaman okuyoruz ayette. 12. ayet. Size iyilik ettiğim gibi siz de aileme iyilik edeceğinize lütfen Rab adına ant için. Annemi, babamı, erkek ve kız kardeşlerimle ailelerini ölümden kurtarıp hepimizi sağ bırakacağınıza ilişkin bana güvenilir bir işaret verin. Adamlar, eğer bu yaptıklarımızı açığa vurmazsanız yerinize ölmeye hazırız dediler. Rab bu ülkeyi bize verdiğinde sana iyilik edip sözümüzü tutacağız. Bir söz verdiler. Onlarda bir yetki vardı ki Tanrı adına böyle bir söz verir biliyorlar değil mi? Yani tamam belki dua edeceğiz, belki inşallah Rab dilerse belki kurtulursun diye bir şey yok burada. Bir kesinlik var. İmanlılarda böyle bir şeyimiz var, bir yetkimiz var. Söyleyebiliriz insanlara. Yani her şey gülistanlık diye bir şey yok burada. Ama Rab'be güvenen insana merhamet gelir. Umut gelir, kurtuluş gelir diye kesinlikle söyleyebiliriz insanlara değil mi? Kadın da belki böyle düşündü. Nasıl olsa burada kaybedeceğim bir şey yok. Tamam mı? Ya benim hayatıma baktığım zaman aslında pek bir şey yok burada. O zaman kurtuluyorum. Ama yeter ki annemi babamı çağırayım, kardeşlerimi de çağırayım, akrabalarımı. Bu da güzel çünkü bence onlar onu dışlamışlar, hor gördüler. Ama yine de onları da kurtarmak istiyor kadıncağız. Sonra devamını okuyoruz. Ayet 17. Adamlar Rahav'a bize içirdiğin andı tutmasına tutarız dediler. Ama ülkeye girdiğimizde şu kırmızı ipi bizi indirdiğin pencereye bağla. Anneni babanı, kardeşlerinle babanın bütün ev halkını yanına kendi evine topla. Evinin kapısından dışarıya çıkan kendi kanından sorumlu olacak. Böyle biri için sorumluluk kabul etmeyiz. Ama seninle birlikte evinde olan herhangi birine gelecek zarardan biz sorumluyuz. Ancak bu yaptıklarımızı açığa vurursan içirdiğin ant bizi bağlamaz. Kadın dediğiniz gibi olsun diye karşılık verdi. Onları yola çıkarıp uğurladıktan sonra kırmızı ipi pencereye bağladı. Şimdi bu adamlar böyle düşünüyorlar. Onun evi kentin surların içindeydi. Ayete göre, 16. ayetine göre. O zaman onun penceresi şehrin dışarıya bakıyor. Ve zaten bu adamları bu pencereden indirerek kurtaracak. Tamam mı? Çünkü pencere var. Şehrin dışarıya bakıyor. Çünkü surun içinde bulunuyor onun evi. Sonra bu adamlar Mısır'dan kurtuldukları gece böyle bir şey oldu. Yani Tanrı bu ölüm meleği gönderdiği zaman dedi ki işte kurtulmak isteyen her aile imanla bir kurban kuzusu kessin. Onun kanı yani kapının üst ve yan sövelerine sürsün. Ve melek geldiğinde insanları öldürmek için senin kanın kapında böyle bir kan işareti varsa ölmeyeceksin. Ve zaten öyle oldu. Ve şimdi bu adamlar burada aynı şey düşünüyorlar. Tamam mı? O zaman burada kuzu yok kesmek. Ama işte orada köşede bir tane kırmızı ip gördük. Tamam mı? O zaman şöyle diyor adamlar. Bu ipi pencereye bağla. Ve sanki bir kuzunun kanı gibi bir nişan gibi bir işaret gibi olacak. Gelecekte bu şehir yerle bir olduğu zaman senin evin ve evinin içindeki herkes kurtulacak. Yeter ki evine girsinler. Tamam mı? O zaman bunu pencereye bağla. Ben de bağlayacağım. Orada dursun. Ve şimdi onun evi bir kurtuluş evi olacak. Tamam mı? Girenler kurtulur. Girmeyenler mahvolur. Karar onlarda. Diyor ki işte onların kanından sorumlu değiliz. Eve girmeyecek olanlar için. Ve diyor ki dediğiniz gibi olsun diye karşılık verdi. Onları yola çıkarıp uğurladıktan sonra kırmızı ipi pencereye bağladı. Bence hemen, yani korkuyla hemen bağladı. Yoksa benim başıma bir şey gelse diye. Tamam mı? Rahab inanıyor ve hemen harekete geçiyor. Hemen ipi pencereye bağlıyor. Sonra muhtemelen ailesine gidip haber verdi. Acaba o konuşma nasıl geçti, değil mi? Anne baba, merhaba ben geldim işte. Çağırmadınız, yine de geldim. Şimdi yakında şehir yerle bir olacak. Saldırıya uğrayacak, düşmanlarımız gelecek, şehir yok olacak. Ama benim evim ayakta kalacak. O zaman benim evime gelirsiniz kurtulursunuz. Gelmezseniz mahvolursunuz. Ne dersiniz? Acaba annesi babası ne dedi? Değil mi? Hayda. Bir ne turşu ne de lahana. Bilmiyorum. Yani işte deli misin kızım? Deli misin kızım? Yani kimsenin evi kalmadı ki senin evin kurtulsun diye. Biz daha ahlaklıyız, daha namusluyuz, daha erdemliyiz. Ya bizim evlerimize ne olacak peki? Ama burada bir erdem, bir ahlak söz konusu yok. Burada iman ve itaat var. Çok önemli. Tamam mı? O zaman nasıl bir karşılık verdiler? Sonra göreceğiz. İkna oldular mı, olmadılar mı? Tanrı en alçak evi kurtuluş ev yaptı. Şimdi bence ondan sonra nasıl oldu? Rahab artık adeta pencereye yapışmış olarak bekliyor. Yani evin dışarıya çıkacak mı? Bence çıkmayacak. Bekleyecek. Şimdi pencere dışarıya doğru bakıyor ya, oraya yapışmış olarak bekliyor. Bu insanlar ne zaman geri, yani söz verdiler geri gelecekler diye. Şöyle bekliyor. Tamam mı? Ailesi de geldi mi gelmedi mi göreceğiz. Ama bence işte evden çıkmak istemiyor. Çünkü dedi ki evden çıkarsan ve şehir o zaman mahvolursa sen de yok olacaksın. O zaman evinin içinde kalıyor. Canın için korkuyor çünkü, değil mi? Ve pencereye yapışmış olarak bekliyor. Ve bu Yeşu'nun ikinci bölümünde yer alıyor. Ve bekliyor. Şimdi üçüncü bölümüne geliyoruz. Yine de ortada kimse yok. Dördüncü bölümüne geliyoruz. Yine de ortada kimse yok. Beşinci bölümüne geliyoruz. Yine de ortada kimse yok. Altıncı bölümüne geldiğimiz zaman, o zaman işte görüyoruz Tanrı'nın halkı şehre yaklaşıyorlar. Ama o da beklediğimiz gibi olmuyor. Çünkü bir bakıyor ve ne bekliyor? Bir ordu mu bekliyor? Mucizevi bir olay mı bekliyor? Bir kurtuluş, yani bir savaş. Bekliyor. Orada İsrailliler çölden çıkıp şehre doğru geliyorlar. Sonra şehrinin çevresini dolanıyorlar. Borazan çalarak bir gün boyunca dolanıyorlar. Sonra ordugaha dönüyorlar, oturuyorlar. Rahab böyle. Ne oldu? Hani şehir yıkılacaktı, hani kurtulacaktım. Şimdi geldiler, dolandılar, oturdular, bitti. İkinci gün aynı olay gerçekleşiyor. Üçüncü gün aynı olay gerçekleşiyor. Yine de pencereye yapışmış olarak bekliyor Rahab ne olacak diye. Sonra yedinci güne, Şabat gününe denk geldiğimiz zaman bunu görüyoruz. Yeşu 6:15. Yedinci gün erkenden şafak sökerken kalkıp kentin çevresini aynı şekilde yedi kez dolandılar.
Kentin çevresini yalnız o gün 7 kez dolandılar. Ve ayet 20, halk bağırmaya başladı. Kahinler de borularını çaldılar. Boru sesini işiten halk daha yüksek sesle bağırdı. Kentin surları çöktü. Mucizevi bir şekilde ani bir deprem ortaya çıktı. Şimdi arkeologlara göre Eriha kentini araştırdılar. Galiba orada bu yıllar yani civarında muazzam bir deprem yaşandı. Ve kent yerle bir oldu, yıkıldı yani. O zaman bu insanlar imanla Rab'be itaat ederek bağırdılar, borular çaldılar. Aniden bir deprem oldu, şehir yerle bir oldu. Herkes bulunduğu yerden dosdoğru kente girdi. Böylece kenti ele geçirdiler. Ya Rahav, ona ne oldu peki? Ayet 22, Yeşu ülkeye casus olarak gönderdiği iki adama, o fahişenin evine gidin, ant içtiğiniz gibi kadını ve bütün yakınlarını dışarı çıkarın dedi. Eve giren genç casuslar Rahav'ı, annesini, babasını, erkek kardeşleriyle bütün akrabalarını ve kendisine ait olan her şeyi alıp İsrail ordugahın yakınına getirdiler. Wow. Şimdi düşünün. Belki yani hayal edebilirsiniz. Şehir yerle bir oldu. Ve bu enkazlar arasında bir tek çökmeyen, yıkılmayan, ayakta kalan ev vardı. O da kırmızı ipli ev. Fahişenin evi. Bir mucize olarak. Yani bütün şehir yok oldu. Toz duman. Burada bir ev kalıyor. Kadıncağız pencereye yapışmış bekliyor. Ve ev tıka basa doluydu. Annesi, babası, erkek kardeşleri, bütün akrabaları evin içinde. Rahav'ın evi Nuh'un gemisi gibi oldu. Değil mi? Girenler kurtulur, girmeyenler mahvolur. Yargıya uğrar. Ayet, hikaye burada bitmiyor. Yani Rahav'ın kurtuluşuyla bitmiyor hikaye, devam ediyor. Şimdi 24. ayette şöyle okuyoruz. Yeşu fahişe Rahav'a babasının ev halkıyla yakınlarına dokunmadı. Yeşu'nun Eriha'yı araştırmak için gönderdiği ulakları saklayan Rahav bugün de İsraililerin arasında yaşıyor. Yani onlar arasında yer aldı ve bu halka dahil oldu. Hatta böyle de oldu. Yeni antlaşmada İsa Mesih'in soy kaydını okuduğumuz zaman, yani İsa Mesih işte İbrahim'in oğlu, İshak'ın oğlu, Büyük Davut'un oğlu diye okuduğumuz zaman bunu da görüyoruz. Nahşon Salmon'un babasıydı. Salmon Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı. Boaz Rut'tan doğan Övet'in babasıydı. Övet İşay'ın babasıydı. İşay Kral Davut'un babasıydı. Ta ki Mesih de bu soydan gelene kadar. İnanılmaz bir şey. Burada ne oldu? Tanrı pagan bir şehirden, putperest bir şehirden bir fahişe seçti. Kendi ailesine dahil etti. Ve bu çok meşhur, ünlü, onurlu bir yer aldı. Tanrı'nın kutsal soyunda. Ve İsa Mesih dünyanın kurtarıcısı, Tanrı'nın oğlu. Onun soyundan ortaya çıktı en sonunda. Düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl oldu? Yani Rahav işte bu halk arasında bulundu. Galiba bir adamla tanıştı, evlendi. Bu adam Salmon Yahuda oymağından geldi. Ve Yahuda oymağı Tanrı'nın vaadi taşıyan oymaktı. Bana kalsa bu hikayede de bu benim düşüncem. İki casuslardan biriydi bence. Ama bilemiyoruz. Şimdi, Rahav daha önce Tanrı'nın düşmanları arasındaydı. Şimdi Tanrı'nın halkında yer alıyor. Rahav daha önce eşsiz, dostsuzdu.
Şimdi kocası var, ailesi var, çocuğu var, etrafında onu seven bir halk var. Rahav daha önce utanç içinde yaşıyordu. Utançla doluydu. Utanç onun üzerinde bir yük gibiydi. Şimdi onura kavuştu. Onurlu bir soyda yer aldı. Onun utancı onura, şerefe dönüştü. Rahab daha önce kutsal soyun Tanrı'nın vaatlerin dışındaydı. Yabancıydı. Şimdi Tanrı'nın vaatlerin içindedir. Rahab daha önce ölüme mahkumdu. Çünkü ölüme mahkum bir şehirde yaşıyordu. Ama şimdi ölümsüz bir üne kavuştu. İsmi ölmüyor. Şimdi bu olaydan 3500 yıl sonra onun ismini hala biliyoruz. Yeni halkı var, yeni adresi var, yeni umudu var, yeni kimliği var. Ver elini vaat edilen ülkeye. Değil mi? Şimdi bu hikayeden neler öğreniyoruz? Rahav'ın hikayesi bize nasıl bir şey öğretiyor? Çünkü bu hikayeler sadece güzel bir hikaye olsun diye yazıya dökülmedi ki. Yani bize öğretmek için Tanrı ile ilgili, kurtuluşla ilgili, umut ve dua ile ilgili bize öğretmek için yazılıyor. O zaman ne öğreniyoruz bu hikayeden? Birinci olarak Rahav'ın hikayesi bizim hikayemiz. Her birimizin hikayemiz. Nasıl? İncil'e göre hepimiz Tanrı'dan uzaktaydık. Doğal olarak gazap çocuklarıydık. Çünkü günahlarımız içinde yaşıyorduk. Ölüme mahkumduk. Hepimiz Eriha'da doğduk, büyüdük. Başka bir şey bilmedik ki. Belki dışarıya bakan bir penceremiz bile yoktu. Şehrin içinde yaşıyorduk. Yani Tanrı'nın sözüne göre okuyacağım Efeslilerde, o zaman Mesihsiz, İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vade dayanan anlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız, diyor Tanrı'nın sözü. Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da, Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk, diyor Tanrı sözü. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Tanrı'nın gazabı bizim üzerimize geliyordu. Neden? Çünkü Tanrı adil. Günahlara ceza vermesi gerekiyor. Biz o günahlar içinde kaldığımız sürece onun gazap bizim üzerimize dökülecekti. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz, diyor Tanrı'nın sözü. Müjdemiz bu. O zaman bu hikaye bizim hikayemiz arkadaşlar. Hepimiz Eriha'da doğduk, büyüdük, onun içindeydik. Ama bu casuslar gibi biri bize de geldi, umut getirdi. Biliyor musun, haberin var mı? Bir kurtuluş yolu var. Ve biz de zaten Rahav gibi iman ettik mi kurtulduk. Ama bu kurtuluşla kalmayıp aynı zamanda Tanrı'nın ailesine dahil olduk. Biz de bir onura kavuştuk artık. Başka ne öğreniyoruz bu hikayede? Tanrı Rahav'ı neden seçti? Tanrı hakkında ne öğreniyoruz burada? Onun seçme hakkı var. Yani bunca insan varken Rahav'ı seçti. Neden? Evet, belki pişmandı, belki hazırdı. Bence bizden utanmadığını göstermek için. Herkes ondan utandı. Yani bunun kılını aldırmazlardı. Ama Tanrı utanmadı. O gördü, sevdi, yüzünü çevirmedi. Tanrı, kutsal kitap boyunca alçak olanları sever ve kurtarır. Tamam mı? Burada aslında namus, ahlak, erdem Tanrı'nın gözlerinde seni kurtaramaz. Onu kurtaran neydi? İman. Neden? Çünkü aslında Tanrısız yaşayıp da erdemli olmak, ahlaklı olmak mümkün. Ama yine de gurur yapacaksın. Bak, Tanrısız yaşıyorum, yine de iyi bir insanım. Yine de güzel bir hayat sürdürüyorum. Yetmiyor ki. Neden? Çünkü Tanrı bizden sadece ahlak istemiyor ki. İlişki istiyor. İlişki istiyor. Bir baba yüreği var. Rahav yeni antlaşmada 3 ayette yer alıyor. Birincisini okuduk Mesih'in soy kaydında Matta bölümünde. İkincisi İbraniler 11'de. İbraniler 11 ve ayet 31. Fahişe Rahav casusları dostça karşıladığı için imanı sayesinde söz dinleyemeyenlerle birlikte öldürülmedi. Ne sayesinde? İmanı sayesinde. İman etti. Bu imanı nasıl görüyoruz? Yani onlar dediler ki şu ipi pencereye bağlayın. Hemen bağladı. Ailesini ikna etmeye çalıştı. Evden çıkmadı. Orada kaldı. İtaat etti. Yani güvendi bu insanları. Tanımasak bile güveniyor. İman ediyor. İmanı da eyleme geçiriyor. Bir şeyler yapıyor. Bu da çok önemli. Çünkü 3. ayet yeni antlaşmadaki Yakup bölümünde ve böyle diyor Yakup 2:25, aynı biçimde ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadı mı? Ruhsuz beden nasıl ölüyse eylemsiz iman da ölüdür. Ne demek istiyor? Aa, ben iman ediyorum diye olmuyor yani. İmanını ispatlasana. Zaten bir iman eylemi var burada. Bir şeyler yaptı, bağladı, bekledi, ikna etti, yardım etti. Sen iman ediyor musun? O zaman vaftiz ol. İman ediyor musun? Rab'be itaat et. İman ediyor musun? Onunla birlikte yürü. Evde kal. Uzaklaşma. Kafana göre takılma. İmanın bir eylemi var. Bu ayette görüyoruz bunu. Ya burada bahsedilen çok önemli. Sevap ya da kurtuluşu kazanmak değil de iman etti, sonra imanını eyleme geçti. Tanrı onu çağırdı. Tanrı onu bunca insanın arasından seçti. Seni istiyorum diye. İlk adım atan Tanrı'ydı. İman o zaman bizim cevabımız Tanrı'ya karşı. Madem beni çağırıyorsan ben evet diyeceğim. İman bu. Ona güvenmek. Bunu da görüyoruz bu hikayede. İsa Mesih'in evi bir kurtuluş evidir. Girenler kurtulur, girmeyenler mahvolur. Tanrı'nın sözüne göre. Ve bu aslında İsa Mesih'in evini işaretleyen bir hikaye. Bir emsal, bir simge, bir mecaz. Tamam mı? Bu hikayeye göre görüyoruz ki İsa Mesih'in evinde onun kanı var. Ve Mesih'in kanı sizi gelecek olan yargıdan, kıyamet gününden, bu felaketlerden koruyacaktır. Yeter ki onun evine gir. Ama birçok kişi bu evden utanıyor. Nereye gidiyorsun? Kiliseye mi? Hani bizim evimiz de ahlaklı. Hatta daha süslü, daha güzel. Sizin şeyiniz pek şey yok. Yani işte bodrumda oturuyorsunuz. Klima da yok ya da var ama açık değil. Neden bilmiyorum. Neyse. Yani nereye gidiyorsunuz? Onlarla mı takılıyorsunuz? Evet. İsa Mesih'e aynı şeyler söylediler. Nerede doğdun? Sarayda değil. Nerede doğdun?
ahırda. Ya kimin oğlusun? Yusuf marangoz işte, işçi. Yani pek şey saymadılar değil mi Mesih'i? Ama onda kurtuluş var. Ve son günde belli olacak. Sizinle de alay edecekler, dalga geçecekler. Nereye gidiyorsun? Ne? Kime inanıyorsun? Öyle mi? Vaftiz mi olacaksın? Ya, son günde kim gülecek yani? İsa Mesih'in evi bir kurtuluş evidir. Nuh'un gemisi gibi. Sonra ne öğreniyoruz bu hikayeden? Yargılamayın. Neden? Çünkü bilemezsin ki. Tanrı'nın ne yaptığını bilemezsin ki. İşte yargıladılar, dışladılar. Kimsin? Hala burada fahişe kelimesi kullanıyor. Yani işte yazılardı. Yeni anlaşmadaki ayetlerde. Koymak istiyorlar. Neden? Hatırlatmak için. Ya şok oluyor. Hristiyan tarihi boyunca yorumcular, ilahiyatçılar bu kelimeden kaçmaya çalışıyorlar. Tamam mı? İşte bir otelciydi. Gerçekten. Yani bir restoran vardı. Tamam mı? İşte oraya girdiler. Yani birçok ilahiyatçı böyle algılıyorlar. Çünkü kabul edemezler. Fahişe mi? Ama Tanrı'nın sözü çok net. Haleluya. Değil mi? Kabul etti. Başka ne öğreniyoruz bu hikayede? Korunmaktasın. Şimdi evden bu nişan vardı. Tamam mı? Bir işaret vardı. Ve aslında bunu onları korudu bir şekilde. Aynı şey bizim için geçerlidir. Vahiy bölümünde çok önemli bir ayet 7:3. Biz Tanrımızın kullarını alınlarından mühürleyene dek karaya, denize ya da ağaçlara zarar vermeyin diyor melek. Yani diyor ki her imanlının alnına bir mühür koyacak. Mesih'in kanı. O da bizi koruyacak. Hamdolsun benimki çok büyük. Ben kesinlikle korunmaktayım. Çünkü kötü olan bunu görebilir. Mesih'in kanı senin üzerine görebilir. Ve senden uzak duracak. Ya da uğraşmaya çalışacak da aslında sana dokunamadığını biliyor. İblis. Korunmaktayız. Onun kanı bizim üzerimizde. En son olarak ne öğreniyoruz burada? Aslında son değil, başka bir şey. Neyse. Mesih'in ailesine dahil olduk. Yuhanna bölümünde bunu okuyoruz. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Onun ailesine dahil olduk Rahab gibi. Artık yeni bir ailemiz var. En son olarak o pencereye yapıştı ya, umut içinde, beklenti içinde. Şimdi bence bu pencere çok önemli. Şimdi evi şehrinin surlarında bulundu ve dışarıya doğru bakıyor ve bir kurtuluş için bekliyor. Ve bu dua gibi. Çünkü dua ettiğimizde sanki yani şehre dönük bir şekilde değil. Yani işte eski hayatlarımıza değil. Gündelik hayatlarımıza dönük bir şekilde değil. Dışarıya doğru bakıyoruz. Tanrı'nın geleceğine bakıyoruz. Gelecek olan kurtuluşuna bakıyoruz. Yapışıyoruz ve dua ediyoruz. Evinin içinde kal ve dua et. Tamam mı? Çünkü aslında Kutsal Kitap boyunca iki diyardan bahsedilir. Yani ve Kutsal Kitap yani sözlerinde bunları yeryüzü ve gökyüzü denir. Ne demek istiyor? İnsanların yaşadıkları diyar ve Tanrı'nın yaşadığı diyar. Ve biri burada, biri burada. Ama bazen onlar arasında pencereler açıyor. Ve dua ettiğimizde aslında Tanrı'nın diyarından yardım, bereket, güç istiyoruz.
Ve o da gelecek, bizim dünyamıza girecek. Dua ettiğimizde oradan bir yardım istiyoruz. Ve mutlaka gelecek. Belki bekleyeceksin. Kadıncağız bekledi. Ne kadar bilmiyoruz. 4 bölüm boyunca bekledi. Ne kadar süre bilmiyoruz. Bir yıl mı? Bir hafta mı? Bilgimiz yok ama bekledi. Bence bir yıl olmazdı. Nasıl yemek yerdi? Neyse. Bekledi. Pencereye yapışmış olarak. Biz de umut içinde onun gelişini bekliyoruz. Çünkü bir gün burada nasıl oldu? Borazanlar çaldılar ve şehir yıkıldı. Ve bir gün son borazan çalacak ve bildiğimiz dünya yok olacak. Neden yok olacak? Çünkü dünya sistemi çürümüş. Günah pislik içinde. Tanrı onu kabul edemiyor artık. O zaman bir gün bizim bildiğimiz, görebildiğimiz her şey inanılmaz büyük bir deprem gibi bir olay mı bilmiyorum. Yok olacak. Neden? Tanrı sevmiyor diye mi? Hayır, seviyor. Zaten seviyor ve kurtuluş evi de açtı. İsa Mesih'in evi. Bir tek deprem geçirmez evi o. Ama neden yıkılacak her şey? Çünkü yeni yaratılışı getirmek istiyor. Yeni de harika, yani kusursuz, günahsız bir düzen ortaya koymak istiyor. Nasıl ki İstanbul'da sürekli eski binalar yıkıyorlarsa, yeni binalar kurmak için, Tanrı aynı şey yapmak istiyor bizim bildiğimiz dünyamızla. Eski düzeni ortadan kaldırmak istiyor. Çünkü yeni bir düzen, onun krallığı, onun egemenliğini geçirmek istiyor. O zaman o günde bir tek ayakta kalacak ev var. O da İsa Mesih'in evi. Ve girenler kurtulur. Girmeyenler mahvolur. Mesajımız bu. Ve girip de çıkanlara ne olacak bilemiyorum. O zaman çıkma bence. Çünkü bilemiyoruz. Şimdi bir dua zamanımız olacak. Son bir ilahi ile beraber. Bence ayağa kalkalım. Ne zaman ki böyle bir hikaye okuyorsak aslında aklımıza birçok şey gelebilir. Birçok soru gelebilir. Birçok düşünce gelebilir. Ama kutsal ruh aramızdadır. Ve bize dokunuyor, bizimle konuşuyor. Ve biraz dua edeceğiz. O zaman yüreklerimizi açalım. Belki senin üzerinde bir utanç yükü var. Aramızda belki bunun gibi biri var. Yani işte utanç içindeyim. Kendimden utanıyorum. Rahab gibi. Yani işte dışarı çıktığım zaman böyle çıkıyorum. Çünkü hayatımdan utanıyorum. Durumumdan utanıyorum. Böyleyse sizin için dua ediyoruz şimdi. Gel kutsal ruh ve bu utanç yükleri kaldır Rab. Çünkü sen bizi onurlu bir aileye dahil ettin. Artık Mesih bizden utanmıyor. Hamdolsun. Sen bizden utanmıyorsun baba. Olduğumuz gibi kabul ediyorsun. Seviyorsun. Senin gözlerinde hiçbir utanç duygusu yok. Hamdolsun Rab. O zaman gel kutsal ruh ve bu utanç yükü omuzlarımızdan al şimdi. Biz dik durabiliriz. Cesaretle yürüyebiliriz artık. Çünkü Tanrı bizden utanmadı. Hamdolsun. Belki sen bir şekilde hayatında imanını eyleme geçirmelisin. Yani belki diyorsun ki evet aslında inanıyorum. İnanıyorum ya. İlginç bir şey. İman nereden geldiğini bilmiyoruz. Ama onu eyleme geçirmelisin. Nasıl? Mesih'in kanını senin hayatının üzerine almalısın. Pencereye bağlamalısın. Ya da o eve girmelisin. O kararı verdin mi? Onu yaptın mı? Acaba aramızda belki misafir olarak buradasınız. Henüz bu kararı vermeyenler için şimdi dua etmek istiyorum. Rab, buradaki kardeşlerim için dua ediyorum. Aramızda henüz iman etmeyen, henüz imanını eyleme geçirmeyen kardeşlerimiz varsa lütfen şimdi Rab onlar bu karar versinler, tövbe etsinler, senin evine girsinler, senin kanının korunmasının altına girsinler Baba. Mesih'in yüce adıyla.
Amin.